Sen buyur, bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Tarihçilerin naklettikleri asılsız haberlerden biri de Bermekilerin Abbasi halifesi Harun Reşid'in gazabına uğramalarının sebebi konusunda söyledikleridir.
Tam şimdi bu Bermekiler meşhur bir ailedir. Abbasiler döneminde bunlar çok güçlü oluyorlar. Ta saraya kadar giriyorlar. Sarayda çok önemli konumlara yerleşebiliyorlar. Hatta yani artık aslen devlet işlerini çeviren bu aile oluyor. Bu aslen Fars kökenli bir aile. Farsi bir ailedir. Ama yani ciddi manada sarayda yerleşiyor ve devlet idaresinde de çok etkili oluyor. Harun Reşit döneminde bir anda Harun Reşit bu aile mensuplarının hepsini öldürtüyor. Tamam, bu Bermekilerin bir Bermekilerden bir şey geriye bırakmıyor. Ha tabii, olay böyle yani. Gerçekten de böyle yapıyor. Şimdi tabii böyle yapması birçok görüşlere, tam niye binaen böyle bir şey yaptı şeklinde bana konusu oluyor. Şimdi kimisi burada şimdi anlattığı gibi izah ediyorlar. Yani bu naklediliyor.
Onlara göre bunun sebebi Harun Reşid'in kız kardeşi Abbase ile Bermeki ailesine mensup Cafer bin Yahya bin Halid arasındaki ilişkidir. Harun Reşid içki sofrasında her ikisiyle birlikte olmayı çok sevdiğinden, her ikisinin de rahatça kendisiyle birlikte olmasını sağlamak için kendi aralarında baş başa kalmamak şartıyla nikahlanmalarına izin vermiştir. Ancak Abbase, Cafer'e aşık olduğu için bir yolunu bulup onunla birlikte olmuş ve hamile kalmıştır. Tarihçiler bu durumun sarhoşluk halinde olduğunu iddia ediyorlar. Sonra mesele Harun Reşid'in kulağına gitmiş ve son derece öfkelenmiştir.
Tamam, böyle naklediliyor. Ancak böyle naklediliyor. Yani sözle nasıl olmuş yani bu Harun Reşid'in Bermekilere karşı bu öfkesinin sebebi nedir? Çünkü kendisi içki içerken yalnız içki içmek sevmezmiş. Kız kardeşiyle beraber ve işte bu yani şeyin Yahya bin Halid Bermekilerin büyüklerinden, hatta kendisinin de yani halife olmasını etkileyen şahıslardan birisi, onun oğlu Cafer. Yahya bin Halid'in oğlu Cafer'i de onu da seviyor. Yani ikisinin muhabbetini çok seviyor. Kız kardeşinin Abbase'nin ve bu Cafer İbni Yahya'nın muhabbetini çok seviyor. Özellikle içki sofrasında. Dolayısıyla onların kendisiyle beraber içmesini istiyor. Ama şimdi tabii bir tarafta kız kardeşi var. Diğeri de yabancı bir adam. Dolayısıyla beraber oturabilmeleri için nikahlarını kıydırıyor. Ama bu gerçek bir nikah değil. Yani öyle burada beraber içki içebilmeleri için böyle bir nikah kıydırıyor. Tabi bunlar da sarhoş olunca zaten nikahlılar. Artık ilişkiye de giriyorlar. Bundan da hamile kalıyor. Hamile kalınca anlıyor. Öfkesinden ötürü de Bermekileri kılıçtan geçiriyor. Böyle bir nakil var mesela. Tarihçilerin naklettikleri.
Ancak Abbase'nin konumu, dindarlığı ve soyu dikkate alındığında böyle bir şeyin ne kadar saçma ve geçersiz olduğu ortaya çıkar. Bu Abdullah bin Abbas'ın soyundan olup aralarında sadece 4 kişi vardır ve her biri de din büyüklerindendir. Evet, o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan Abbas bin Abdülmuttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu, Ali'nin oğlu, Muhammed'in oğlu, Ebu Cafer Mansur'un oğlu, Muhammed el-Mehdi'nin kızıdır. Bir halifenin kızı ve bir diğer halifenin kız kardeşidir.
Tamam, yani şimdi bir nesep itibariyle yani şey zamana diyor, çok yakın diyor. Tamam, şimdi Abbas'a yani Harun Reşid Mehdi'nin oğludur. Muhammed el-Mehdi'nin oğludur. Muhammed de Mansur'un oğludur. Mansur ise zaten Ali'nin oğludur. Muhammed'in oğlu, affedin. Muhammed bin Ali'nin oğludur. Ali de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh'ın oğludur. Yani Abdullah ibn Abbas ile aralarında bir kendi oğlu Ali, sonra onun oğlu Mansur, Mansur'un oğlu Muhammed ve kendisi. Yani 4 kuşak var. Tam bu çok yakın bir zaman. Yani böyle bu kadar yakın olan bir zamanda bu ailenin bu kadar bozulması, hele hele bir de halife, yani bu Abbasiler bunlar. Yani bu halife aynı hilafet içeri hilafeti taşıyan bir aile. Bu kadar tez bir zamanda bu kadar bozulması diyor, bu mümkün değildir. Hele hele bir de bu neticede Arap'ın eşrafındandır. Tam hem bir yani hilafet makamı, işte dedeler, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, onun oğlu Ali ki yani çok muhterem ve çok büyük insanlardandır. Seccad derler, Ali es-Seccad. Onun oğlu yine Muhammed. O da yine çok muhterem bir insandır. Dolayısıyla yani böyle bir yani bu nesile, bu soya bu kadar yakın iken bu kadar yani büyük kötü bozulmak bu mümkün değildir diyor. Artı bir de zaten yani Haşimoğulları zaten Araplar arasında zaten eşraftan addediliyorlar. İki, üçüncüsü bir de bundan daha şeysi, daha önemlisi, asli itibari Araplar indinde bu davranışlar zaten çirkin kabul edilir. Tam hele hele bir de yani soylu Araplar. Bu zaten çirkin davranış, zina çirkin bir davranış olarak kabul ederler. İşte bunun için mesela Hint radıyallahu anha Müslüman olduktan sonra şeye Hind binti Utbe, Utbe'nin kızı Hind, yani Ebu Süfyan'ın eşi. Müslüman olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyat ettiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işte Kur'an'da Mümtehne suresinde hani zina etmemek üzere beyat aldığında ona diyor yani hür kadınlar zina mı eder? Bir tepki ortaya koyuyor. Hür kadınlar zina etmez ki. Tamam. Yani bu aslen Araplar ininde yani zina hele hele bir de şeyden olan yani aslen mevali olan yani o hizmetkarlar sınıfından olan ki bu Cafer ibn Yahya ibn Halid aslen hizmetkar sınıfından Bermeki ailesinden yani. Yani şimdi bu şeye göre yani aslen eşraftan olmayan birisiyle zina etmek zaten zina etmek çok çirkin bir davranış hür bir kadın için, artı bir de rütbeten yani nesep ve soy itibariyle daha düşük olan bir erkekle zina etmek bu daha da çirkin bir davranış. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğin zaman böyle bir şeyin vaki olması ki bundan daha şeysi tabii daha önemlisi yani Harun Reşit rahimullah. Tamam. Yani onun böyle bir rezalet içerisinde böyle bir halde bulunması bu zaten kabul edilmeyecek bir şey. Dolayısıyla bu hikaye yalan ve uydurma olduğu tabii ortaya çıkıyor. Ama şimdi önemli olan aslen yani bu hikaye zaten uydurma olduğu zaten ortada. Ama niye böyle hikayeler uyduruluyor? Yani niye böyle hikayeler uyduruluyor? İşte mesela asıl orada o asıl olan bu. Ve ondan sonra bu hikayeler niye naklediliyor? Niye bunlar belirli taraflar arasında kabul görüyor? Ha şimdi bunu anlayabilmeniz için vakayı anlamanız lazım. Yani Harun Reşid'e karşı insan niye düşman olabilir ki? Bizim açımızdan bunlar anlaşılmayan bir şeyler çünkü biz o zamandan çok uzak yaşıyoruz. Ama şimdi Abbasilere karşı bir tarafta bir Emevilerin düşmanlığı var bir. İkincisi Alevilerin düşmanlığı var iki. Bir de kendi şeysine şimdi bak Bermekilerin ve Bermekilerin aile efradı. Onların da düşmanlıkları var. Dolayısıyla aslında etrafı düşmanlarla dolu. Ha böyle bir şey olunca elbette bu tip hikayeler birileri ortaya attığı zaman nakletmekten ibaret ama sadece naklediyor. Ama naklettiği zaman da zaten o yeterli geliyor. Çünkü hani o at duvara tutmasa da izi kalsın siyasetiyle insanları karalamak. Dolayısıyla bak bugüne kadar bu hikaye bugüne kadar naklediliyor. Ha biz bunu reddediyoruz çünkü biz onlara karşı hüsnü zan dama sahibiyiz ve onları yani yani bu tip şeylerden, bu tip alçak olan şeylerden tenzih ettiğimiz için ama onlara karşı zerre kadar bir düşmanlık hissine sahip olanlar bu tür hikayeleri hemen büyük yani altın gibi sanki büyük bir hazine bulmuş gibi değerlendirmeye çalışıyorlar.
Güçlü bir saltanat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halifeliği, sahabeliği ve amcalığı ve ümmetin liderliği şerefine nail olmuş bir sülalenin mensubudur. Henüz Araplığın ve dinin bozulmamış olduğu o saf zamanda lüks ve kötülüklerden uzak bulunduğu dönemde yaşamıştır. Eğer o iffetini yitirmişse, dürüstlük ve temizlik başka nerede ve kimde bulunabilir?
Bir de bu yani ilk dönemler, tamam mı? Abbasiler mesela, Abbasilerin ilk dönemi yine iyidir. Abbasiler artık yani hele hele son, hani Abbasilere birinci, ikinci, üçüncü dönem diye ayrılırlar. Üçüncü döneminde özellikle Abbasiler bozulmuştur. İkinci döneminde elbette artık bozukluklar başlıyor üçüncü döneme, çünkü sebep olan ikinci dönem. Ama birinci dönem, yani bu işte şeyin dönemi, Safah biri, yani ilk halife dönemi olsun, işte Mansur dönemi olsun veyahut işte Harun dönemi, bunlar aslen daha henüz yani Abbasi hanedanı temiz olduğu, o kendi atalarına yani ataların yolunu izledikleri dönemler. Elbette bununla beraber çok yani bozuk şeyler de oluyor, ayrı mesele. Ama genel itibariyle yani daha hala temiz bir hanedan.
Kendi dedesi Kureyş kabilesinin asirlerinden ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcası iken, dedesi Fars kölelerinden olan ve bütün amacı Abbasi devletinin kendisini ve babasını içinde bulundukları durumdan asil ve üstün bir konuma çıkarması olan Cafer bin Yahya ile nesebini nasıl birleştirip Araplık asaletini kirletebilir? Sonra Harun Reşit, atalarının büyüklüğüne ve asaletinin yüceliğine rağmen Acem kölelerinden biriyle akraba olmaya nasıl müsaade edebilir? Evet, meseleye tarafsız ve insaflı bir gözle bakıp iyice değerlendiren ve Abbasi'yi mevcut hükümdarlardan büyük bir hükümdarın kızıyla kıyaslayan biri, ona devletinin hizmetkarlarından biriyle böyle bir şey yapmış olmasını yakıştıramaz ve bunu yalanlayıp inkar eder. Kaldı ki Abbasi ve Harun Reşid'in konumu diğer insanların konumundan çok daha yüksektir. Bermekilerin Harun Reşid'in gazabına uğramalarının sebebi, devlet yönetimini sadece kendi ellerine almaları ve yine devlet mallarını kendi tasarrufları altında bulundurmalarıdır. O kadar ki Harun Reşid küçük bir miktar para istese o parayı bile elde edemiyordu. Yönetimde de Harun Reşid'e baskın çıkmışlar ve saltanatında ona ortak olmuşlardı. Onların yanında Harun Reşid'in sözü geçmiyordu. Bu şekilde etkileri büyüdü ve şöhretleri yayıldı. Diğer taraftan devlet kademelerine kendi oğullarını ve kendilerine yakın olan kimseleri atamışlar. Bunların dışındakileri ise vezirlik, katiplik, komutanlık ve diğer görevlerden uzaklaştırmışlardı.
Tamam, şimdi o zaman burada asıl sebebi beyan ediyor İbn-i Haldun, izah ediyor. O da nedir? Aslen Bermekilere karşı Harun Reşid'in böyle yani acımasız bir şekilde ilerlemesi nedir? Çünkü onlar devleti ele geçirmişlerdi. Yani devlet içerisinde bir devlet kurup, hatta o zahiri devleti yönlendiren bir devlet oluşturmuşlar. Yani hakikaten durum bundan ibaret. Dediği gibi burada yani Harun Reşid halife olmasına rağmen yani herhangi bir hükümdarlığı aslen kalmamıştı. Ve başka faaliyetleri de var. Bermekiler yani çevreye falan çok iyilikleri de iyilikte bulunuyorlar. Dolayısıyla halkın teveccühünü de kazanıyorlar. Halife makamı artık yani gereksiz bir makam gibi duruyor ortada. Tam bu durum bundan ibaret. Ama bu konu kendi zatında aslında başka bir ehemmiyeti var. O da nedir? Harun Reşid yani kaçıncı halife? Dördüncü halife. Tamam. Yani bir zaten Abbasi devletini, hilafetini kuran işte Abdullah Ebul Abbas Es-Sefah, o birincidir. Sonra oğlu Mansur. Sonra Mansur'un oğlu Muhammed el-Mehdi ve onun oğlu işte Harun Reşid. Yani dördüncü halifedir. Daha henüz esasa daha yakın bir dönemdeyiz. Yani daha henüz dördüncü halife. Nasıl yani asıl büyük mesele bir Farsi bir aile ve aslında kölelikten gelen, evet kendisi güçlü bir aile yani Fars Sasani İmparatorluğu'nda güçlü ve nüfus sahibi bir aile Bermekiler, ama neticede bunlar aslen Sasani yani Farsi, ama işte o zaman köle olarak şeye getiriliyor. Tam Müslümanlar hizmetkar olarak saraya getiriyor, ondan istifade ediyor yazı işlerinde vesaire. Ha bu şekilde bu kadar hızlı bir de az bir zamanda hızlı bir şekilde bu aile nasıl Abbasi devletin içerisine sızabilmiş ve nasıl bütün önemli yerleri ele geçirebilmiş ve nasıl böyle bir hükümdarlık kurabilmiş. Asıl mesele bu yani. O incelenmesi lazım. Yani niçin? Çünkü böyle bir şey mümkün ve sürekli gerçekleşiyor. Tam öyle. Yani insan zannediyor ki belki yani bu çok uzun zamanlar ve çok yani ciddi şartlar gerektiriyor. Hayır. Bak işte çok kısa bir zaman içerisinde belirli etkenler meydana gelmesiyle yani o aslen hariçte duran hiçbir yani konumu olmayan insanlar bir bünyenin içerisine sızıp o bünyeye hakim olabiliyorlar. Zahirde Abbasi hilafeti. Hatta başında Harun Reşit gibi bir adam duruyor. Yani bugün sen Abbasi halifelerini konettiğin zaman senin aklına gelen halife kimdir? Abbasilerin arasında. Harun Reşit'tir. Tam aklına gelen odur. Ama bak Harun Reşit döneminde böyle bir vaka vardı. Bermekiler artık devleti tamamıyla ele geçirmiş vaziyetteydiler. Artık başka düşün yani Harun Reşit başka bir çaresi yok. Yani o hani bir anda bütün Bermekileri öldürtmesinin sebebi o. Çünkü Bermekilerin şeysini yani o gücünü kıramıyor. Hani bir iki adamı hapset, bir iki adamı öldür, bir iki adamı uzaklaştır. Bunun da hal olacak bir mesele değil. Her yere sızmışlar. Tamam her yere. Her yeri kendi ellerinde tutuyorlar. Tek çare bunların hepsini öldürmek. Yoksa onların gücünü kıramayacaktı. Ya bu yani bizim zamanımızda ve yani başka şeylerde irdelenmesi gereken bir şey. Ha. Yani bu belirli etkenler insanları doğrudan böyle yapıların içerisine girmesini, sızmasını müsaade ediyor.
Hı. Söylendiğine göre Harun Reşid'in yanında Yahya bin Halid el-Beşir, el-Bermeki'nin oğullarından ordu ve bürokrasi işlerinden sorumlu 25 tane başkan vardı. Bunlar babalarının Harun Reşid'in veliaht ve halife olmasını temin etmiş olmasından dolayı bu görevlerdeki diğer yetkileri buralardan uzaklaştırmış ve bu makamlara kendileri gelmişti. Harun Reşit, Yahya bin Halid'in gözetiminde yetişmiş ve onun etkisine girmişti. Hatta ona baba diye hitap ediyordu. Böylece Harun Reşit'in yerine onlar tercih edilmeye başlamış, kaprisleri artmış, nüfuzları her tarafa yayılmış, bakışlar onlara yönelmiş, başlar onların önünde eğilmiş, istekler onlara arz edilmiş, hükümdarların ve emirlerin hediyeleri onlara gelmiş ve onlara yakınlaşmak isteyen memurlar vergi mallarını onların kasalarına göndermiştir. Bermekiler de Şiilerin ve Ehli Beyt'in ileri gelenlerini minnet altında bırakmak için onlara hediyeler vermişler, halifeye yapılmayan övgülere nail olmak için asil ama fakir ailelere bol bağışlarda bulunmuşlar ve köleleri azat etmişlerdir. Diğer taraftan ülkenin her tarafında arazi ve mülk sahibi olmuşlardır. Bu tavırlarıyla kendi yakınları bile küstürmüşler, devletin diğer ileri gelenlerinin ve yöneticilerinin kinlerini üzerlerine çekmişler ve onlarla rekabete girişmesine yol açmışlardır. Bütün bunların neticesinde kendilerine karşı bir çalışma başladı. Hatta Cafer'in dayılarının çocukları olan Kahta ve oğulları bile onların aleyhinde çalışanların en önde gelenlerindendi. İçlerindeki kini, akrabalık duyguları da dizginleyememişti.
Yani burada bir Bermekilerde Şiilerin ve Ehl-i Beyt'in ileri gelenlerini minnet altında bırakmak için onlara hediyeler vermiş. Burada bir tercüme hatası var. Tamam bu aslında bu efadu fi ricali şiati diyor. Burada ricali şiati tercüman yani o Şia mezhep olarak anlamış ama maksat burada lugavi yani o destekçileri, yani Şiası. Yani Bermekilerin Şiası ve akrabaları diyor. Onlara bol bol verdiler. Kendilerini destekleyenlere, kendi akrabalarına bol bol işte hediyeler vesaire verdiler. Dolayısıyla insanların işte köleler azat ettiler vesaire. Bu iyilikleri de ihsanları olunca halka yönelik ve insanları etrafını çevrelerine ve kendine yakın duranlara, destekleyenlere böyle ihsanları olunca elbette insanların teveccühünü de kazandılar. Ama bununla beraber tabii ayrı bir mesele yine. İşte bunlar işte hepsi yani daha sonra konu edeceği de yani işleyen yani adi kurallar bunlar. Şimdi tabii Bermekiler güçlenince devlet içerisinde Bermekiler yalnız değil ki akrabaları var. akrabaları da aslen bundan bir pay istiyorlar. Diyorlar ki biz de burada varız. Yani bizi de görün. Ya onları görmeyince, Bermekiler onları görmeyince, onlar da işte burada dediği gibi bu tavırlarıyla kendi yakınlarını bile küstürdüler. Yani onlar da bu sefer yani onlara karşı muhalif olmaya başlıyorlar. Hatta dediği gibi Cafer'in dayılarının, işte Cafer bu, Cafer İbni Yahya İbni Halid, yani o asıl şey döneminde, El-Mehdi dönemindeki yani artık güçlenmiş olan Bermeki babası, tamam, onun artık akrabaları, yani Mücafir akrabaları dahi artık işte Kahta ve oğulları, onlar da artık bu Bermekilere karşı muhalif hareketlere katılmaya başladılar. Tamam, dolayısıyla bir taraftan şimdi onların o konumu itibariyle zaten Abbasi hanedan işte Harun Reşit zaten onlara karşı zaten bir şeysi, bir tepkisi artık meydana geldi. Diğer taraftan kendi akrabaları içerisinde de hasetten, kıskançlıktan onlara karşı bir kin, bir öfke meydana geldi. Bu ikisi bir araya geldi diyor. Ondan sonra da Harun Reşit onların Allah'ın tabii emri izniyle sonlarını getirdi.
Bu gibi aleyhte çalışmalar ile Harun Reşid'in devlet yönetiminde etkisiz kalmasının ve Bermekilerin kaprislerinin yol açtığı öfkesinin artması aynı zamana denk geldi. Yine Bermekilerin küçük şeylerle devam eden kaprisleri, başlarına buyruk hareketleri ve halifeye muhalefet etmeleri önemli meselelerde de kendini göstermeye başladı. Ali radıyallahu anh'ın torunlarından Yahya bin Abdullah olayındaki tutumları gibi. Yahya bin Abdullah, Ali radıyallahu anh'ın oğlu Hasan oğlu Abdullah oğludur. Halife Cafer Mansur'a baş kaldırmış olan en nefsuz, zekiye, temiz, muttaki nefis lakaplı Muhammed Mehdi'nin kardeşidir. Taberi'nin rivayet ettiğine göre Fazl bin Yahya Abbasilere Yahya bin Abdullah için 1 milyon dirhem vererek ve bizzat Harun Reşid'in el yazısıyla kaleme alınmış eman fermanıyla onu Deylem bölgesinden getirmiştir. Harun Reşid onu Cafer bin Halid'e vermiş ve Cafer de onu sarayında ve gözetimi altında hapsetmiştir. Bir müddet onu bu şekilde hapiste tuttuktan sonra Ehl-i Beyt'in kanını akıtmamak iddiasıyla ama gerçekte kendi başına buyruk olma kaprisinden ve yönetimde halifeye ortak olma isteğiyle tek başına kendisini serbest bıraktı. Durum kendisine iletilince Harun Reşid Cafer'e Yahya'nın durumunu sordu. Cafer onu serbest bıraktığını söyledi. Harun Reşid gerçek duygularını içinde saklayarak bundan hoşnut olduğu izlenimini verdi. Cafer bu hareketiyle kendisinin ve ailesinin sonunu hazırladı. Makamlarının ve mülklerinin ellerinden gitmesine sebep oldu. Durumları da başkaları için ibret olarak anlatıldı.
Yani bu son olay oldu. Tamam, bu tabi büyük bir mesele. Tabi inşallah bu gelecek sefere bırakalım. Çünkü bu yani muhim konulardan birisi. Yani burada şimdi bunu izah etmek çok zaman alır. Çünkü Abbasilerle Aleviler arasında ciddi bir husumet vardır. Tamam, şimdi Abbasiler, bak Abbasi hanedan diyoruz. Yani Abbasiler. Abbasiler nereden geldi ki? Yani Ehl-i Beyt, aslen Ehl-i Beyt derken kimi anlıyor herkes Ehl-i Beyt? Ehl-i Beyt yani Ali'nin soyu, tam Hasan Hüseyin'den gelen soy. Şimdi bu Yahya ibn Abdullah, bu Nefsü Zekiye diye lakaplanmış olan işte bu Alevi, yani Ali radının soyundan gelen. Ali radının soyundan gelenler Abbasilere karşı sürekli bir ayaklanma içerisindeydiler. Yani çok defa kıyam yapmışlardır. İşte bunlardan birisinde de işte şey Yahya ibn Abdullah tutuklanıyor. Ve bu Harun Reşid döneminde. Ama Harun Reşid ona işte eman veriyor. El muhim işte bu Cafer ibn Yahya ibn Halid'e teslim ediyor. Cafer işte bu Bermeki. O da onu kendi elinde hapsediyor. Sonra Harun Reşid den izin almadan, ona sormadan onu serbest bırakıyor. Yani bu aslen yani Abbasiler için belki en büyük tehlike kaynağı olan birisini onunla haberleşmeden, ondan izin almadan, Harun Reşid'den izin almadan kendi içtihadıyla serbest bırakıyor. Ve bunu da çok yani sıradan bir şeymiş gibi kabul ederek. Yani niçin? Çünkü kendisini de idare sahibi zannediyor. Ha, bu olayın ardından artık yani Han Reşit Bermekileri öldürtüyor yani. Evet. Ya bu şey olayı kastediyorum. Yani bu Abbasilerle Aleviler meselesi tam bunun, çünkü yani aslen bu dönemi anlamak için bunu anlamak lazım. Tam burada yani Abbasiler bir kere nereden geldi? Ehl-i Beyt davası sürdürenler nereden bir tarafına Abbasiler getirdiler? Bir bak. Abbasiler yani kimler? Abbas Radülan'ın soyundan gelenler. Bir de Aleviler var. Onlar kim? Ali Radülan'ın yani aslında Fatıma Radülan'ın soyundan. Yani Hasan Hüseyin yani aslında kime nispet ediliyor? Fatıma Radülan'a'ya. Çünkü Nebevi soy orada. Yoksa Ali'de değil Radülan'a'da. Nebevi soy Fatıma'da Radülan'a'da. Onun oğulları Hasan ve Hüseyin. O bir kol. Diğer bir kol ise Abbas Radülan'a'dan gelen işte oğlu Abdullah İbni Abbas. Onun oğlu Ali. Demden bahsettiğim Es-Seccad ve onun oğlu Muhammed. Muhammed el-İmam derler. O çünkü o bu sefer şey davasını gündeme getiriyor. Yani o zamana kadar Ehl-i Beyt derken ikisi de tam kastediliyor. Çünkü Haşim oğulları. Yani Abbas da Haşimidir. Ali de radıyallahu anh Haşimidir. Yani Ebu Kalib'in oğludur. Bunlar Haşim oğulları. Tamam, şimdi Haşim oğulları arasında aslen bir düşmanlık yok. Bilakis yani bir soydur. Tamam ya, bu yani Abdüşşams oğulları başka, yani dediğim gene konuya fazla girmeyelim ama şimdi normalde Ehl-i Beyt davası beraber yürütüyorlar. Ama bir yerde bu iktidar olma hakkını işte Abbasiler kendileri için iddia ediyorlar. Diyorlar ki Hasan, çünkü aslında iktidarda olan kimdi? Hasan'dır radıyallahu anh. Hasan'ın soyundan devam ediyor. Dolayısıyla yani Emeviler döneminde hususen ve Abbasilerin de ilk döneminde hususen ayaklanmaları yapanlar Hasan'ın torunlarıydı radıyallahu anh. Yoksa Hüseyin'in torunları değil. Çünkü hilafet kimdeydi? Hasan'ın elindeydi radıyallahu anh. Dolayısıyla onların yani Hasan'ın torunları aslen baş kaldırıyorlar. Ha daha sonra Hüseyin Radıyallahu anh torunları da bu işe dahil oluyor. Ama Emevileri yıkanlar Abbasiler oldu. Abbasiler de Abbas Radıyallahu anh'ın soyundan gelenler. Çünkü dediler ki yani Hasan ve Hüseyin Fatıma'nın soyundan geliyor. Yani Fatıma üzerinden bir yani imamlık iddiasında bulunuyorsunuz. Biz ise Abbas Radıyallahu anh'ın soyundan geliyoruz. Yani amcası. Yani amcasının soyu üzerinden imamlık iddiasını buluyoruz. Kim şeyde velayet hakkına sahiptir? Kız mı kadın tarafı mı, yoksa işte aslı olan amca, kardeş, oğul tarafı mı? Amca tarafı. Dolayısıyla dediler ki imamlık bizdedir. İmamlığı aldılar. Sonra da tabii şimdi Aleviler tabii bir sıkıntı. Çünkü onlar rahat durmuyorlar. Onlar yine imamlık yani iddiasında bulundukları için Alevilere karşı ciddi manada bir yani bir ezme siyaseti ve hatta savaşarak, öldürerek vesaire bu şekilde çok eziyet ettiler yani. Tam dolayısıyla oradan bir büyük bir ayaklanma, bir muhalefet meydana geldi. İşte bu burada kendisiyle daha sonraki zamanlarda da devam ediyor. Aleviler, Abbasilere karşı. Şöyle bir şey de var, sadece bir şey, bir fayda olarak. Bak mesela Abbasiler de Ehl-i Beyt'tir. Ama Abbasiler Şia değildir. Tamam. Abbasiler de Ehl-i Beyt'tir. Lakin Şia değiller. Bilakis Ehl-i Sünnet'ler. Tamam, burada yani bu sadece öylesine bir ayrım değil. Tam bu zamanında yani belirli şeylerin meydana getirdiği bir ayrışma. Abbasilerle yani Aleviler arasında böyle bir ayrışma. Abbasilerde masum imamlar yoktur. Ama Alevilerin bütün değişik kollarında masum imamlar vardır. İster bu İthni Aşeri olsun, ister İsmaili olsun vesaire. Hepsinde Zeydiye olsun. Hepsi bütün yani bu Alevi kolunda masum imamlar. ve işte o hani Rafiziliğe vesaire nispet ediyor. Hatta Şii en azından diyorsun. Şii fırkalar hepsi Alevilerdedir. Abbasiler Şii değildir. Hatta bilakis yani Abbasi halifeleri Şia düşmanıdır desen yani yeridir. Yani bunun da sebepleri var. Yani bunda çok yani iyi okunması lazım. Çünkü bunların da bizim zamanımızda da çok ciddi etkileri var.
Onlar hakkındaki haberleri, devletin durumunu ve onların icraatlarını iyice araştırıp inceleyen biri, başlarına gelenlerin gerçek sebeplerini bulabilir. Eğer İbn Abdi Rabbihi'nin nakletmiş olduğu Bermekilerin cezalandırılması konusunda Harun Reşit ile dedesinin amcası Davud bin Ali arasında geçen görüşme ve yine El-İqdul Ferid isimli kitabının şairler babında Esma'inin gece sohbetlerinde Harun Reşit'e ve Fazl bin Yahya'ya söyledikleri dikkate alınırsa, Bermekilerin cezalandırılıp öldürülmelerine neden olan şeyin yönetimde sadece kendilerinin söz sahibi olmaları için halife ve diğer devlet adamlarıyla rekabete girmeleri olduğu anlaşılır. Aynı şekilde Bermekilere düşman olanların halifenin içindeki duyguları harekete geçirmek için şarkıcılara planlı bir şekilde okuttukları şiirlere dikkat edilirse gerçek sebep anlaşılır. Bunlardan biri de şu beyittir. Keşke Hint vaadini yerine getirse de bulacağımız mutluluk ile bize şifa verseydi. Keşke bir kere olsun kendi başına karar verseydi. Çünkü ancak acizler tek başına karar veremez. Harun Reşit bunu duyunca şöyle dedi. Evet, vallahi ben bir acizim. İşte bunun gibi şiirlerle Harun Reşit'i tahrik edip intikam alması için onu Bermekilerin üzerine kışkırtıyorlardı. İnsanların gazabından ve kötü hallerden Allah'a sığınırız.
Tamam, yani burada işte o etkenlere dikkat yani konu ediyor. Yani bir taraftan evet, yani o Abbasilerin halleri yani Bermekilerin halleri var tabii ki. Ama aynı zamanda Bermekilerin yani düşmanları olan ve belki onların konumunu kendileri sahiplenmek isteyenler, onlar da aynı zamanda ne diyorlar sürekli? Harun Reşit'i fiştekliyorlar. Tam bu da var. Bunu da neyle yapıyorlar? Özellikle bu tür şiirlerle. Yani bu şiirler adeta yani zamanında şiir bugünün şeysi gibi. Yani bu hashtagleri gibi. Böyle sosyal medyada hani bir şeyi ne yapıyorlar? Ha? Gündem trend, ha. Trend yapıyorlar ya. Bunun gibi bu şiirler. Tamam, yani burada mesela şimdi bak bu şiirde sonra ikinci yani şeyde keşke bir kere olsun kendi başına karar verseydi. Çünkü ancak acizler tek başına karar vermez. Yani bunu hep Harun Reşit'e bak sen zaten bir şeyin kararını kendin veremiyorsun. Sen acizsin vesaire. O da bunu elbette kendi kastedildiği anlıyor. Diyor ki evet vallahi ben bir acizim. Yani bu da sürekli böyle fiştekleyince bir yerde artık o da patlıyor. Zaten halife sözü hükümdür. Hepsini öldürtüyor. Tam bu değişik etkenler işte ha. Ya şimdi bunları kontrol edebilirsen o zaman istediğin yere varırsın. İstediğini yaptırırsın.
Harun Reşid'in içkiye olan tutkunluğu ve içki sofrasında iki kişinin kız kardeşi Abbas ve Cafer bin Halid kendisine eşlik etmesinden çok hoşlanması şeklindeki söylenti Allah'a sığınılacak bir iftiradır. Onun hakkında hiçbir kötülük bilmeyiz. Yusuf suresi 51. ayet meali. Halifelik makamının gerektirdiği dindarlık ve adalet görevlerini yerine getiren Harun Reşit nasıl böyle bir hal içinde olabilir? O alimlerle ve muttaki kişilerle beraber olur. Fazıl bin İyaz, Hudayl ibn İyaz, İbn-i Semmak ve Ömeri gibi salih kişilerle konuşur. Süfyan-ı Sevri gibi büyük bir şahsiyetle yazışır. Onların vaazlarından etkilenip ağladığı gibi Kabe'de tavaf ederken yaptığı dualar sırasında da ağlardı. İbadetlere, namazları vaktinde kılmaya ve sabahın ilk vakitlerinde uyanık olmaya çok özen gösterirdi. Taberi ve diğerleri onun her gün 100 rekat nafile namaz kıldığını, bir yıl sefere çıkıp bir yılda hacca gittiğini rivayet ediyorlar. Harun Reşit bir keresinde namazda bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim? Yasin suresi 22. ayeti mealini okuduğu sırada soytarası İbni Ebu Meryem vallahi bilmiyorum niçin ibadet etmeyecekmişsin demiş ve o da kendini tutamayıp gülmüştü. Sonra kızgın bir şekilde İbni Ebu Meryem'e dönmüş ve onu azarlayarak şöyle demiştir. Ey İbni Ebu Meryem, soytarılığa namazda da mı devam ediyorsun? Kur'an ve din hakkında dikkatli ol. Onların dışında dilediğini yap.
Yani burada Harun Reşid'in yani ne kadar dindar olduğunu, böyle bir dindarlığa sahip olan bir insan nasıl böyle içki sofrasında kız kardeşiyle başka yabancıyla oturacaklar, beraber içecekler.
Aynı şekilde Harun Reşid, ilim ve sadelikle bezenmiş, seleflerine yakın bir zamanda yaşamış olduğu için onun da ilim ve sadelikte belirli bir yeri vardı. Dedesi Ebu Cafer ile aralarında çok uzun bir zaman geçmemiştir. Ebu Cafer, Harun'u bir delikanlı olarak geride bırakmıştır. Ebu Cafer'in alimliği ise halifeliğinden önce gelir. Muvatta isimli eserini yazması için İmam Malik'i teşvik ederken şöyle demiştir. Ey Ebu Abdullah, İmam Malik, rahimahullah. Yeryüzünde benden ve senden daha alim kişi kalmadı. Halifelik işleri benim bütün zamanımı alıyor. Sen insanların faydalanacağı bir eser ortaya koy. O eserde İbn Abbas radıyallahu anh ruhsatlarından, kolaylaştırmalarından ve İbn Ömer'in de zorlaştırmalarından kaçın. İnsanlara sağlam adımlarla yürüyecekleri bir yol aç. İmam Malik şöyle diyor. Vallahi o gün bana kitabın nasıl tasnif edip hazırlayacağımı öğretti. Ebu Cafer aile fertlerine Beytülmal'dan, devlet kasasından yeni elbise almaktan kaçınacak kadar takva sahibiydi. Bir keresinde Harun Reşid'in babası olan Mehdi, babası Ebu Cafer'in yanına girdiğinde onun aile fertlerinin elbiselerini onarması için terzilerle konuştuğunu görmüş, bundan hoşlanmamış ve babasına şöyle demiştir. Ey müminlerin emiri, bu yıl aile fertlerinin yeni elbiseleri bana verilecek harçlıktan karşılansın. Ebu Cafer ise ona, harçlıkların senin olsun demiştir. Oğlunun söyledikleri onu görünüşünden çevirmemiş ve Müslümanların paralarıyla aile fertlerine yeni elbiseler almamıştır.
Bu Ebu Cafer Mansur. Yani bu yani şeyin işte Muhammed'in Muhammed'in Ali'nin oğludur. Yani şeyin İbn Abbas ve Ali'nin torunun
ne kadar yanlış yazmış.
Torunun oğlu. Ebu Cafer Mansur yani dediği gibi burada ilim sahibi bir insandı. Bu ilk Abbasi halifeler böyleydi. Bir ilim sahibi, takva sahibi insanlardı. Bununla beraber elbette hani her insanın hata olduğu gibi onların da hatalar vardı. Ama mesela işte bir rivayete göre İmam Malik rahmetullah başka sebepler de var. Ama sebeplerden birisi bu. Mansur ona böyle bir kitap teyit etmesini ondan talep etti. Hani bir, öyle bir kitap yaz ki ben bu kitabı yani insanlara vereyim. O insanlar artık bu kitap ile yani ibadetlerini nasıl yapacaklarını bu kitaptan öğrensinler. Özellikle böyle bir yani şeysi var. İmam-ı Rahimullah'da böyle bir talebi var. O da işte burada yani Şahikçinin yani ne kadar alim olduğunu burada şu ifade gösteriyor. O eserde İbni Abbas'ın ruhsatlarından ve İbni Ömer'in zorlaştırmalarından kaçın. Yani çünkü İbni Abbas'ın fıkhında esas ruhsatları tercih etmek vardır. Ve İbni Ömer'in fıkhında da azimetler öne çıkar. Yani ne çok kolaylaştırıcı bir fıkıh ortaya koy, ne de zorlaştırıcı bir fıkıh ortaya koy. Orta yoldan, insanların orta yoldan kulluk yapmalarını yardımcı ol şeklinde böyle bir kitap hazırlaması istiyor. Bu da nedir? İşte İbn-i Meyyek Rahimullah bu talebin akabinde meşhur muvakkasının hazırlığı.
Böyle bir halifeye ve dedeye çok yakın bir zamanda yaşamış, yukarıda anlatılana benzer örneklerin çokça görüldüğü bir evde yetişmiş ve onların ahlakıyla donanmış olan Harun Reşid'e içki alemleri yapması veya bunu açıktan yapması nasıl layık görülebilir? Cahiliye devrinde bile soylu Araplar içki içmekle tanınmaktan kaçınır, üzüm bağlarına sahip olmazlar ve çoğuna göre de içki içmek kötü sayılırdı. Harun Reşid ve ataları din ve dünya işlerinde kınanacak şeylerden kaçınırlar, Arapların övülecek olan güzel huy ve sıfatlarıyla hareket ederlerdi. Taberi ve Mesudi'nin anlattıkları Harun Reşid ve doktoru Cibril'in Cibril bin Bahtiyaşu arasında geçen şu olaya dikkat edilsin.
Şimdi biraz üzerecek, burada bakalım.
Evet.
Bu konu bir türlü bitmeyecek. İnşallah buradan gelecek sefere devam edelim inşallah. Allah razı olsun. Sübhanallah. Allah razı olsun.